Ayrım 31, Sürü, Frank Schatzing, sayfa 312. Oslo, Norveç. Kadın adamı dinledikçe kaşları çatılıyordu. Ne demek istiyorsun diye sordu. Yani bir çeşit zincirleme reaksiyon mu? Çevre Bakanlığı Afet Yönetimi Komitesi'ndeydi ve önüne gelen en çılgın teorilerle uğraşmaya alışıktı. Ama Geomar Center'ı bilirdi ve onlar genelde zırva iddialarda bulunmazlardı. Telefondaki Alman bilim adamının demek istediğini anlamaya odaklandı. Tam olarak değil dedi Bormann, eş zamanlı. Tüm kıta yamacı boyunca yıkım oluşuyor, aynı anda her yerde gerçekleşiyor. Kadın yutkundu. Ve vuracağı yerler nereler? Bu kırılmanın yerine ve ne kadar mesafeye yayılacağına bağlı, yine de sahilin büyük bölümü diyebilirim. Tsunamiler binlerce kilometreye yayılabilirler. Çevredeki herkesi uyarıyoruz. İzlanda, Birleşik Krallık, Almanya, herkesi. Kadın ofis penceresinden dışarı baktı. Denize yayılmış petrol platformlarını düşünüyordu. Kuzeyde Trondheim'a kadar yüzlercesi vardı. Kıyı bölgelerine ne olacak diye sordu sersemlemiş bir halde. Tahliye planları yapmalısınız. Ya açık deniz endüstrisi? Dediğim gibi öngörüde bulunmak zor. Şanslıysak küçük toprak kaymalarından bir seri olur. Bu durumda platformlar sallanabilir ama sonuçta sağlam kalır. Diğer yandan eğer... Kapı açıldı ve adamın biri alelacele içeri girdi. Yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Kadının önüne bir sayfa itti ve konuşmayı bitirmesi için işaret etti. Kadın kağıdı alıp bir kısa yazıyı gözden geçirdi. Bir gemiden gelen telsiz mesajıydı. Thorvaldson. Okudukça yerin ayağının altından kaydığını hissetti. Uyarı işaretleri çoktan geldi diyordu Bormann. Olası duruma karşın kıyı bölgelerinde yaşayan herkes ne beklemesi gerektiğini bilmeli. Tsunamiler vurmadan önce varlıklarını bildirirler. Deniz seviyesi yükselip alçalır. Hızla olur ve birkaç kez tekrarlanır. Yani eğer neye bakmanız gerektiğini biliyorsanız fark edersiniz. 10 ila 20 dakika arasında bir süre sonunda su kıyıdan çekilir. Resifler ve kayalıklar gözle görünür hale gelir. Deniz yatağının genelde suyla kaplı yerlerini görmeye başlarsınız. İşte bu son uyarıdır. Ardından daha yüksek bir yerlere kaçmanız gerekir. Kadın konuşmadı. Neredeyse dinlemeyi bile bırakmıştı. Birkaç dakika önce eğer adam doğru söylüyorsa neler olabileceğini hayal etmeye çalışıyordu. Şimdi ise o saniyede olanları düşünüyordu. Svekke Sundet, Norveç. Lund sıkıntıdan patlıyordu. Mutfak yamağı onun için espresso makinesini açmıştı ve kahve lezizdi. Fırtınaya ve görüş mesafesinin düşüklüğüne karşın panoramik pencerelerden görünen deniz manzarası büyüleyiciydi. Ama Lund beklemeyi çekilmez buluyordu. Bir soğuk hava dalgası içeri girdi. Merhaba Tina. Karen'in bir arkadaşı Ake'ydi. Christian Sund'da başarılı bir kiralık tekne işi vardı ve o yaz epey para kazanmıştı. Biraz havadan sudan bahsettiler. Sonra Ake buraya neden geldin diye sordu. Kareyi mi ziyaret ediyorsun? Plan buydu. Belli belirsiz gülümsedi. Ake şaşkınca ona baktı. O nerede?
Benim hatam, erken geldim.
O zaman arasana.
Denedim, telesekreter.
Tabii, Ake alnına bir şaplak attı. Unutmuşum, arama kabul etmez.
Lund dikildi. Nerede olduğunu biliyor musun?
Tabii, ben de onunlaydım. Beraber Haufen'e gittik.
İçki fabrikasına mı?
Evet, içki alıyor. Bir iki tane denedik ama bilirsin ki Pascal yoğurucundaki bir keşişten ancak bir miktar daha az içer.
Hala orada mı?
Onu bıraktığımda şarap mahzenindekilerle sohbet ediyordu. Oraya gitmelisin. Haufen'in nerede olduğunu biliyor musun?
Biliyordu. Küçük imalathane sadece Norveç pazarı için saklanan mükemmel kalitede akuavit üretiyordu.
Güneyde alçak bir platodaydı. Yürüyerek 10 dakika kadar uzakta. Karadan içerideki yoldan giderse arabayla 2 dakikada orada olurdu. Ama kısa bir yürüyüş ona nedense cazip geldi. Üstelik jipin içinde şimdiden fazlasıyla oturmuştu.
Yürürüm dedi.
Bu havada mı? Ake suratını buruşturdu. Sen bilirsin. Donuna kadar ısınırsan sakın beni suçlama.
Kök salmaktan iyidir. Ayağa kalktı. Sonra görüşürüz. Kareyi buraya getiririm. Dışarı çıktığında paltosunun yakasını kaldırıp aşağı plaja yürüdü ve oradan yola çıktı. İyi havalarda içki imalathanesi rahatça görünürdü. Şimdi ise yağan yağmurun ötesi sadece soluk bir griydi. Fiske Huset'i geride bırakırken denize baktı. Herhalde daha önce yanılmıştı. Taşlık plajın her zamankinden daha uzun olduğunu sanmıştı. Ama şimdi aynı görünüyordu. Yok, biraz daha küçüktü. Omuz silkip devam etti. Sırılsıklam imalathaneye vardığında fuayede kimsecikler yoktu. Uzak bir köşede ahşap bir kapı açık duruyordu. Mahzenlerden ışık geliyordu. Doğruca merdivenlerden aşağı indi. Aşağıda fıçılara yaslanıp sohbet eden iki adam buldu. Her ikisinin de elinde birer kadeh vardı. İmalathanenin sahibi iki kardeş, sert hava koşullarının iz bıraktığı yüzleriyle dost canlısı iki yaşlı adamdı. Kare ortalıkta görünmüyordu.
''Üzgünüm'' dedi biri. ''Onu az farkla kaçırdın. Birkaç dakika önce çıktı.''
''Yürüyerek mi gelmişti?'' diye sordu. ''Belki onu yolda yakalardı.''
''Kamyonetle. Birkaç şişe aldı. Taşımak için çok ağırdı.''
''Restorana mı dönüyordu?''
''Öyle'' dedi.
''Teşekkür ederim.''
''Hey, dur bir dakika. İmalathaneye gelip de bir kadeh içmemek olmaz.''
''Çok naziksiniz ama.''
''Biliyorsun, hakkı var.'' dedi diğer kardeş şevkle.
''Ben...''
''Haydi ama, dışarıda donacaksın. Önce içine seni ısıtacak bir şeyler akıt.''
''Peki'' dedi, ''sadece bir kadeh.''
İki kardeş muzaffer bir tavırla sırıttılar. Israr savaşı kazanılmıştı. Shetland Adaları, Büyük Britanya. Helikopter inişe hazırlanıyordu. Johansson pencereden dışarı baktı. Biraz önce tepelerin üzerinden uçup sahil şeridini izleyerek Karen Weaver'ın onları bekleyeceği küçük iniş pistine doğru ilerlemişlerdi. Adanın doğusuna doğru tepeler nefes kesici bir koya doğru alçalıyorlardı. Oradan sonra arazi düzdü. Bitmek bilmez bir kum ve çakıl hükümranlığı denizi çorak ve yolların üzerlerinde yara izleri gibi göründüğü uzun sıra sıra tepelerden ayırıyordu. Helikopter pisti, ki bu tanım yeşil kırla çevrelenmiş kaba çakıl taşlı daire için fazlaydı bile, eğri ve rüzgarın yıprattığı çatısı altında 12 bilim insanını barındıran bir deniz araştırma istasyonuna aitti. Dar bir yol tepelerden gelerek aşağıda küçük bir iskelede son buluyordu. Johansson etrafta tekne göremiyordu. İki jip ve bir tozlu fave minibüs binaların yanına park edilmişti. Weaver folklorla ilgili bir makale üzerinde çalışıyordu. Bu yüzden burayı seçmişti. Barakalardan birinde yaşıyor ve bilim insanlarına keşif gezilerinde eşlik edip araştırma dalışlarına katılıyordu. Kuvvetli rüzgar son kez Bell 430'u salladı ve sonunda kızaklar yere değdi. Helikopter sarsılarak indi.
''Eh, bu çok da kötü sayılmazdı, öyle değil mi?'' dedi pilot.
Johansson pistin kenarında duran ufak tefek kadını gördü. Saçları rüzgarda dağılıyordu. Karen Weaver diye tahmin etti. Kadından birkaç metre ötede bir motosiklet ayağı alınmış duruyordu. Johansson gerinip Whitman'ın şiirlerini çantasına koydu ve paltosunu aldı.
''Birkaç tur daha yapmak eğlenceli olurdu.'' dedi. ''Ama hanımefendiyi bekletmiş olurduk. Yarın öğlen vakti beni almaya gelir misin? Saat 12'de diyelim.''
''Sorun değil.''
Kapının kayarak açılmasını bekledi, sonra merdivenlerden aşağı indi. Yeniden sağlam toprağa adım atmaktan memnundu. Pilot yeniden kalkmak zorundaydı ama görünen o ki zor hava şartları işinin bir parçasıydı. Kısa bir mola verip benzin almak üzere Lerwick'e gidecekti. Johansson çantasını omzuna attı, paltosu rüzgarda uçuşup ayaklarına dolanıyordu ama en azından yağmur yağmıyordu. Karen Weaver onu karşılamak üzere yaklaştı. Garipti ama attığı her adımla daha da küçülüyormuş gibiydi. Johansson'un yanına geldiğinde anca 1.67 metre boyunda görünüyordu. Hoş ve sıkıydı. Kot pantolonu kaslı bacaklarında gerilmişti ve güçlü omuzları deri ceketinin altından belli oluyordu. Johansson'un gördüğü kadarıyla makyaj yapmamıştı. Cildi doğal bir bronzlukla parlıyordu ve alnıyla geniş elmacık kemikleri boyunca yayılan çilleri vardı. Rüzgar koyu kestane buklelerini dağıtıyordu. Kadın onu merakla inceledi.
''Sigur Johansson'' dedi. ''Uçuşun nasıl geçti?''
''Perişan. Yanımda beni rahatlatacak Walt Whitman'ın olmasına şükrediyorum.''
Kadın gülümsedi. ''Yemek yiyelim mi?''
''Tabii. Ne tarafa?''
motosikleti işaret etti. Kasabaya kadar onunla gidebiliriz. Eğer uçmayı becerebildiysen Harley sorun olmayacaktır. Gerçi tuzlanmış biftek ve bezelye çorbası canını sıkmazsa istasyonda atıştırmak daha kolay olur.
Johansson kadının gözlerinin alışılmadık kadar parlak bir mavi olduğunu fark etti.
Neden olmasın dedi. Bilim insanlarınız nerede? Denize mi açıldılar?
Hayır, hava çok kötü. Malzeme almak için kasabaya indiler. Burada canım ne isterse onu yapmama ses etmiyorlar. Buna konservelerine el koymak da dahil. Benim aşçılığım buraya kadar.
Johansson pistin oradan istasyona doğru kadını takip etti. Binalar bu açıdan baktığında yukarıdan göründükleri kadar çürük durmuyorlardı. Tekneler nerede diye sordu.
Onları dışarıda bırakmaktan hoşlanmıyoruz. Suya en yakın binayı işaret etti. Koy pek de korunaklı değil. Bu yüzden işimiz bittiğinde onları deniz kenarındaki kulübeye çekiyoruz.
Deniz?
Neredeydi?
Johansson da şafak attı ve durdu. Birkaç dakika önce dalgalar koya vuruyordu. Ama şimdi çamur ve kayalardan başka bir şey yoktu. Bir dakikada deniz çekilmiş ve deniz yatağını açığa çıkarmıştı.
Gelgitin bu kadar hızlı dönmesi mümkün değildi. Su yüzlerce metre geriye çekilmişti.
Weaver döndü. Sorun ne?
Johansson başını salladı. Gürültüyü duyabiliyordu. Önceleri kaynağının kıyıdan giden bir uçak olduğunu sanmıştı. Ama ses bir uçağınkinden ziyade bir fırtınaya benziyordu. Yükselip alçalan bir fırtınaya ve ses aniden ne olduğunu anladı.
Weaver onun bakışını takip etti.
Ne cehennem? Johansson ufkun karardığını gördü. Helikoptere diye bağırdı.
Weaver mesajı almış gibiydi. İleri atıldı. Birlikte helikoptere doğru koştular.
Johansson kokpit camından pilotun göstergeleri kontrol ettiğini görebiliyordu. Bir anda ona doğru koşan ikiliyi gördü ve yaptığı işi bıraktı.
Johansson merdiveni indirmesini işaret etti.
Helikopter karaya doğru dönük olduğundan pilotun denizden yaklaşan şeyi göremediğini biliyordu.
Adam kaşlarını çatıp başını salladı. Bir tıslamayla kapı yana kaydı ve merdiven indi.
Gök gürültüsü yaklaşıyordu. Artık tüm dünya hareket etmiş, koya doğru koşturuyormuş gibi bir ses duyuluyordu.
Ki olan aynen bu diye düşündü Johansson. Yanlış yer, yanlış zaman.
Dehşet ve büyülenme arasında kalan Johansson merdivenin kenarında durup çamurlu düzlüğe akarak geri dönen denize baktı.
Johansson!
Kendini topladı ve hemen arkasındaki Weaver'la birlikte aceleyle basamakları çıktı. Pilotun gözlerindeki şaşkınlığı gördü ve ''Hemen çalıştır şunu, acele et!'' diye bağırdı.
''Gürültü de nereden çıktı, neler oluyor?''
''Şu şeyi havalandır!''
''Ben büyücü değilim, ne oluyor, nereye gideceğim?''
''Yukarı olduğu sürece nereye istersen?''
Pervaneler çalıştı, bel sarsıldı ve kalkışa geçip 1-2 metre yükseldi. Sonra pilotun merakı korkusunu yendi ve 180 derece dönerek denize baktı.
''Siktir!'' Nefesi kesildi.
''Bakın, Weaver barakaları işaret etti oraya.''
Biri ana binadan çıkmış onlara doğru koşuyordu. Kot pantolon ve tişört giymiş bir adam.
Weaver dehşet içinde adama baktı.
''İnmeliyiz. Ah tanrım, yemin ederim Steven'ın orada olduğunu bilmiyordum. Sandım ki hepsi...''
Johansson başını salladı. ''Başaramayacak.''
''Onu orada bırakamayız.''
''Tanrı aşkına dışarı bir bak, başaramayacak. Aşağı inersek hiçbirimiz kurtulamayacağız.''
Pilot kum pistin üzerinden adama doğru ilerlemek için dönerken Weaver kapıya seyirtti. Helikopter döndü, güçlü hava akımıyla boğuştu ve bir an adamı gözden kaybettiler. Ardından kendilerini neredeyse adamın hemen üzerinde buldular.
''İnmeliyiz.'' diye bağırdı Weaver.
''Hayır.'' dedi Johansson.
Weaver onu duymadı. Dalganın gök gürültüsü gibi sesi içinde pervanelerin sesi dahi duyulmuyordu.
Johansson adamı kurtarmak için çok geç olduğunu biliyordu ama çok değerli zamanı harcamışlardı ve kendilerini kurtarıp kurtaramayacaklarını merak etti. Bakışlarını zorla koşan bilim adamından ayırdı ve önüne odaklandı.
Dalga 30 metre boyunda olmalıydı. Dik, kara bir su duvarı. Kıyıdan hala birkaç yüz metre uzaktaydı ama bir hızlı tren gibi yaklaşıyordu. Kurtulmak için sadece birkaç saniyeleri vardı.
Pilot son bir kez kaçmaya çalışan adama yaklaşmayı denedi. Belki de adamın dublörlerin yaptığı gibi açık kapıdan içeri atlayacağını veya kızaklardan birini yakalayıvereceğini umuyordu.
Bilim adamı tökezleyip düştü.
Karanlık hemen önlerinde yükseldi.
Kokpitten bakıldığında gökten eser yoktu, sadece dev su duvarı vardı. Şanslarını kaçırmışlardı, gidebilecekleri bir yer yoktu. Yükseldikleri takdirde devasa dalganın tam ortasına düşeceklerdi. Karanın içlerine doğru kaçsalar biraz zaman kazanabilirlerdi ama dalga onları yine de yakalayacaktı. Tsunami onlardan daha hızlıydı. Üstelik burunları yanlış yöne bakıyordu. Pilot artık helikopteri döndüremezdi. Johansson'un zihni boşaldı ve delirmeden önce bu dik su duvarına ne kadar bakabileceğini merak etti. Sonra gerçekliğe döndü. Pilot ellerindeki tek mantıklı seçeneği gerçekleştirdi ve geriye gidip yükseldi. Bell'in burnu battı, bir anlığına kokpitten yeri görebiliyorlardı ama çakılmadılar ve kıyıya doğru yarışır gibi dalgadan uzağa, geriye ve yukarı doğru ilerlediler. Bell dişlileri patlayacakmış gibi kükredi. Johansson bir helikopterin böylesine manevra yapabileceğini hayatta hayal edemezdi. Belki pilot da hiç düşünmemişti ama işe yaradı. Şiddetli dalga kıyıya vurdu ve çöktü. Su damlacıklarından oluşan dağlar yükseldi ve çılgın uçuşuna devam eden Bell'e çarptılar. Tsunami kükreyip feryat etti. Bir an sonra müthiş bir darbe helikopteri salladı. Johansson açık kapının hemen yanına kenara fırladı, su yüzüne çarptı. Parmakları tutunacak bir destek buldu ve iyice kilitlendi. Her tarafını bir acı kapladı. Artık kükremenin sudan mı yoksa kafasının içinden mi geldiğini, yukarı mı aşağı mı gittiklerini ayırt edemiyordu. Artık tek düşünebildiği dalganın sonunda onlarla işinin bittiği ve parçalarına ayrılmak üzere olduklarıydı. Sonunun gelmesini bekledi. Sonra görüşü açıldı. Kabin su damlacıklarıyla doluydu. Gri bulutların anlık görüntüsü helikopterin üzerinde belirdi. Başarmışlardı. Tsunami'ye dalmak yerine tepesinden kaçmışlardı. Helikopter yükselmeye devam etti ve altlarındaki kıyıları görebilmeleri için döndü. Ama kıyı yok olmuştu. Aşağıda yavaşlamaya hiç niyeti olmayan korkutucu bir dalga ileri atılarak karayı yutmuştu. İstasyon, araçlar ve bilim insanı ortadan kaybolmuştu. Sağ taraflarında parlayan su damlacıklarından oluşan şelaleler fışkırıyor, tepelere doğru ilerliyor ve sanki bulutların içinde eriyecekmiş gibi göğe yükseliyordu. Weaver darbe helikoptere çarptığında koltukların üzerinden uçmuştu. Şimdi toparlanıp dışarı bakıyordu. "Ah tanrım!" diye mırıldandı. Pilotun yüzü kül gibi olmuş, yumrukları sıkılmıştı. Ama başarmışlardı. Dalgayı takip ettiler. Su kütlesi karayı takip edebileceklerinden daha büyük bir hızla yutuyordu. Görüntüye bir tepe girdi ve su kırlık araziye damlacıklar püskürterek atıldığında hızından pek azını kaybetti. Arazi o denli düzdü ki suyun istilası daha kilometrelerce devam edecekti. Johansson aşağıda hareket eden bir grup beyaz benek gördü ve bunların koyun olduğunu fark etti. Bir an sonra onlar da yok olmuşlardı. Bir kıyı kasabasını yok ederdi diye düşündü. Yanlış. Aslına bakılırsa o anda Kuzey Denizi kıyısındaki her kasaba yok oluyordu. Her nereden başladıysa tsunami halkalar halinde yayılıyordu. Bu dalgaların etkisiydi. Yok edici kuvvet Norveç, Hollanda, Almanya, İskoçya ve İzlanda'nın üzerinden geçecekti. Aniden afetin gerçek doğası bir tokat gibi yüzüne çarptı. Sanki kızgın bir demir karnına saplanmış gibi iki büklüm oldu. Lund Sveggesundet'teydi. Sveggesundet, Norveç. Lund Haufen kardeşlerin hiç değilse eğlenceli olduklarını düşündü. Tanrı biliyor ya, onu kalmaya ikna etmek için her numarayı denemişlerdi. Hatta Kare Sverdrup'tan daha iyi aşık olacaklarını bile ilan etmekten çekinmemişlerdi ki bunu yaparken birbirlerini dürtüp bilmiş bakışlar atmışlardı. Sonunda Lund'u bırakmaya razı geldiklerinde bir tur daha içmeleri gerekmişti. Saatine baktı. Şimdi kalkarsa Fiskehuset'e tam zamanında varırdı. Yaşlı adamlar veda için kucaklaşmakta ısrar ettiler. Onun Kare için doğru kadın olduğuna emin olduklarını söylediler. Münasip bir kadeh, aqua vitae, burun kıvırmayan bir kadın. Sonra kardeşlerden biri ona mahzenlerden dışarı, merdivenlerden yukarı eşlik edene kadar Lund'u şaka, öğüt ve iltifat yağmuruna tuttular. Adam kapıyı açıp bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru gördüğünde Lund'un şemsiyesi olmadan gidemeyeceğine karar verdi. Lund idare edebileceğine dair onu ikna etmek için her yolu denedi ama hiç şansı yoktu. Yaşlı adam bir şemsiye bulmak için içeri döndü ve sonra veda seremonisi yeniden başladı. Sonunda iki kardeşin iyi dileklerinden kaçıp yağmurun içinde ilerlemeye başladı. Her şey çok keyifliydi diye düşündü. Hava biraz önce olduğundan daha da kararmıştı ve rüzgar daha da amansızdı, hızlandı. Bir yerlerden bir zil sesi belli belirsiz duyuldu. Lund durdu, çalan cep telefonuydu. Arayan Kare olmalıydı. Ceketinin fermuarını açtı ve Kare'nin sesini duymayı bekleyerek aceleyle telefonu çıkardı.
''Tina, Zigur, araban çok hoş ama.''
''Tanrı aşkına neredeydin, sana ulaşmaya çalışıyorum.''
''Özür dilerim ben.''
''Neredesin?''
''Zweke Zundet.'' kekeledi.
Hatta cızırtılar vardı ve arkadan gelen gürültü yüzünden Johansson bağırıyordu. Ama sesinde Lund'un daha önce duymadığı bir tını vardı. Bu onu korkuttu.
''Sahilde yürüyorum. Hava kötü ama beni bilirsin. Ben...''
''Oradan uzaklaş.''
''Ne?
Yapabildiğin kadar çabuk kaç.''
''Zigur, delirdin mi?''
''Hemen şimdi.'' Nefes almadan konuşmaya devam etti. Kelimeler yağmur gibi akıyordu. Cızırtılar sesini bozuyordu. Bu yüzden Tina ilk önce onu yanlış duyduğunu sandı. Sonra adamın ne dediğini anladı ve bacakları titredi.
''Merkez üssü nerede bilmiyorum.'' dedi Johansson. ''Dalganın size ulaşması daha uzun sürmüş olmalı.''
''Her halükarda zaman harcıyorsun.
Tanrı aşkına kaç. Hala imkanın varken kaç.''
Lund denize baktı. Fırtına suyu köpük köpük beyaz dalgalarla karıştırıyordu.
''Tina!'' diye bağırdı Johansson.
''Ben tamam.''
Derin bir nefes aldı ve ciğerlerini havayla doldurdu. Sonra şemsiyeyi fırlatıp koşmaya başladı. Restoranın ışıklarını yağmurun arasında görebiliyordu. Sıcak ve davetkardı.
''Kare!'' diye düşündü. ''Senin ya da benim arabayı alırız.''
Jeep restorandan 500 metre öteye park edilmişti ama Kare arabasını genelde restoranın hemen yanındaki özel park yerine koyardı. Yağmur gözlerine girerken arabanın restoranın uzak köşesine görülmeyecek bir yere park edildiğini hatırladı. Rüzgarın uğultusu ve dalgaların gürültüsünün arasında başka bir ses daha vardı. Yüksek, şapırtılı bir ses. Durmadan etrafına bakındı. İnanılmaz bir şey oluyordu. Lund denizin sanki tıpası açılmış gibi bir anda yok oluşunu seyretti. Karanlık, tekinsiz deniz yatağı ortaya çıktı. Uzakta bir yerlere kadar genişliyordu. Sonra gümbürtüyü duydu. Gözlerini kırpıştırıp yağmur damlalarını sildi. Uzakta ufka doğru muazzam uzun bir şey şekilleniyordu. Önce karanlık bir bulut kümesi olduğunu düşündü. Ama sonra şekil ileri atıldı ve Lund kusursuz bir hat oluşturduğunu fark etti. Geriye bir adım atıp yeniden koşmaya başladı. Araba olmadan hiç şansı yoktu, bundan şüphesi yoktu. Etraftaki tek yüksek yer kasabanın öte tarafında ana karaya doğruydu. Soluk soluğa içinde yükselen paniği denetlemeye çalışıyordu. Adrenalin kaslarını akın etti ve sonsuza kadar koşabilecek güce kavuştu. Ama bunun ona yararı olmayacaktı. Dalga çok daha hızlıydı. Önündeki patika çatallandı, sola doğru restorana gidiyordu. Sağa doğru ise Johansson'un jipini bıraktığı park yerine bir kestirme yol vardı. Eğer o tarafa giderse otoparka varabilir ve jipin onu götürebileceği kadar hızla tepeye gidebilirdi. Ama Kare'yi bırakamazdı. İmalathanedeki yaşlı adamlar onun restorana döndüğünü söylemişlerdi. Ve bu da Kare'nin şimdi orada kendisini beklediği anlamına geliyordu. Yalnız bırakılmayı hak etmiyordu. Lund da daha fazla yalnız olmayı hak etmiyordu. Sağa dönüp binaya doğru koşmaya başladı. Fiske Huset pek uzak değildi. Gök gürültüsü artmıştı ama duymazdan gelmeye çalışıp korkusundan sıyrıldı. Üstelik hızlıydı, dalgadan daha hızlı. Hızı iki kişiye de yeterdi. Taraçaya açılan kapı aralandı. Biri dışarı fırladı ve donup kaldı. Kare! Lund adama seslendi ama sesi uğuldayan rüzgarın içinde kayboldu. Kare koşmaya başlayıp binanın yan tarafında gözden kayboldu. Lund olan bitene inanamayarak inledi. Sonra fırtınanın içinden bir motor sesi geldi. Bir an sonra Kare'nin arabası tepeye doğru hızla kayboldu.
Kalbi durdu, bunu ona yapamazdı. Onu görmüş olmalıydı, görmeliydi.
Görmemişti. Çalıların arasından otoparka doğru koşmaya devam etti. Tek umudu jipti. Önüne bir engel çıktı. 2 metre yüksekliğinde bir tel örgü. Üzerine tırmandı. Bir kez daha değerli saniyeler kaybetmiş. Bu arada dalga yaklaşmıştı. Ama artık jipi görüyordu. Yağmur perdesinin arasında karanlık bir silüet. Boş bir ümit verecek kadar yakındı. Daha öncekinden de hızlı koştu. Kayalar bir patikaya açıldılar ve sonunda betona ayak bastı. İşte jip oradaydı. ''Haydi Tina, koş!'' Beton sallandı. ''Koş!'' Elleri cebine girdi. Parmakları anahtarların etrafına kilitlendi. Çizmeleri yerde düzenli bir ritim vuruyordu. Son birkaç metrede tökezledi ama önemli değildi. Gelmişti. ''Aç haydi çabuk!'' Anahtar elinden kaydı. ''Ah hayır!'' diye düşündü. ''Lütfen şimdi değil!'' Kendi etrafında dönerek deli gibi anahtarı aradı. Gökyüzü karanlığa gömüldü. Yavaşça başını kaldırdı ve dalgayı gördü. Acelesi geçmişti. Artık çok geç olduğunu biliyordu. Hızlı yaşamıştı ve çabucak da ölecekti. En azından çabucak olacağını umuyordu. Bazen kendi kendine ölümün nasıl bir şey olacağını düşündüğü olmuştu. Kaderi mühürlendiğinde ve vaktinin geldiğini anladığında bir insanın aklından neler geçerdi? ''Senin için geldim.'' diyecekti ölüm. ''5 saniyen var. O yüzden canın ne isterse son olarak onu düşün.'' İstersen dönüp hayatına bak. Arabam takla atarken veya yüksek bir yerden düşerken hayatının, çocukluğunun, ilk aşkının görüntülerinin bir en iyiler potpurisi gibi gözlerinin önünden geçtiğini söylemezler miydi? Ama Lund'un hissettiği tek şey ölümünün can acıtacağı ve ıstırap çekeceği korkusuydu. Bu kadar acınası bir şekilde bitmesi gerektiği için neredeyse utanmıştı. İşi berbat ettiği için. Tsunami Kare Sverdrup'un restoranını parçalara ayırır ve ilerlerken seyretti. Su duvarı otoparka erişti. Birkaç saniye sonra tepeye tırmanıyordu. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 322.